Ayrım 15.
Çocuklar için eşi menendi bulunmaz. Baş ağrılarını, şişkinlikleri, yemek borusu, göz ve kulak hastalıklarını da bıçak gibi keser diye bağırdı Votren. Güldürücü bir konuşma rahatlığı ve bir çığırtkan sesi vardı. Bu harika kaça patlar mı diyorsunuz beyler? İki suya mı? Yo, hiç de değil. Moğol padişahına verilen malların kalıntısıdır bu. Büyük Duc de Bededa içlerinde olmak üzere. Avrupa'nın tüm hükümdarlarının görmek istedikleri bir kalıntı. Girin, dosdoğru yürüyün, sonra kasaya uğrayın. Hadi, çalgılar çalsın, pam pam, pam para pam para pam. Zurnacı efendi yanlış çalıyorsun, diye ekledi kalın bir sesle. Kırarım parmaklarını. Allah'ım ne hoş adam bu böyle, dedi Madame Vauquer, Madame Couture. Ömrümce yanında kalsam sıkılmam. Güldürücü bir biçimde söylenen bu söylevin başlattığı kahkahalar ve şakalar ortasında Eugène Mademoiselle Taillefer'in kaçamak bakışını yakalayabildi. Sonra Mademoiselle Taillefer Madame Couture'e doğru eğilerek kulağına bir şeyler söyledi. Araba geldi, dedi Sylvie. Akşam yemeğini nerede yiyor ki, diye sordu Bianchon. Baroness de Nucingen'de. Monsieur Goriot'un kızında, diye yanıtladı üniversiteli. Bu ad üzerine gözler Eugène'yi bir tür imrenmeyle izleyen eski şehriyeciye çevrildi. Rastignac, Saint-Lazare sokağına Paris'te ciciyi oluşturan şu ince sütunlu, bayağı kemeraltılı, hafif evlerden birine pahalı süslerle, yalancı mermerlerle, mermer mozaikli sahanlıklarla dolu gerçek bir banker evine geldi. Madame de Nucingen'ı dekoru kahve dekorlarını andıran İtalyan resimleriyle süslü küçük bir salonda buldu. Baroness kederliydi. Üzüntüsünü gizlemek için harcadığı çabalar bu üzüntünün oyuna kaçan hiçbir yanı bulunmadığı için daha çok ilgisini çekti Eugène'nin. Bir kadına varlığıyla sevinç vermeye geliyor, sonra onu umutsuzluk içinde buluyordu. Bu düş kırıklığı keyfini kaçırdı. Ona düşündüğü şey konusunda takıldıktan sonra ''Güveninize hemen hiç hakkım yok madam'' dedi. ''Ama rahatınızı kaçırıyorsam iştenliğinize güveniyorum. Açık açık söyleyin bana.'' ''Kalın'' dedi barones. ''Giderseniz yalnız kalırım. Nucingen yemeğini dışarıda yiyor. Yalnız kalmak istemiyorum. Sıkıntımı dağıtmam gerek. Ama neyiniz var?'' ''Madame de Nucingen, siz bunu en son söyleyebileceğim kişisiniz,'' diye atıldı. ''Bilmek istiyorum, yoksa bu gizde benim de bir yerim var demektir.'' ''Belki de,'' dedi barones. Sonra da ''Yok canım, yüreğin derinliklerine gömülmesi gereken karı koca kavgaları bunlar,'' diye ekledi. ''Önceki gün söylememiş miydim size? Hiç mi hiç mutlu değilim. Zincirlerin en ağırı altın zincirlerdir.'' Bir kadın bir genç adama mutsuz olduğunu söylediği zaman bu genç adam kafalı ve güzel giyinmiş bir kimse ise cebinde 1500 frank harçlığı varsa Eugène'nin içinden geçirdiğini düşünmesi gerekir ve kendini beğenmiş bir budala oluverir. ''Ne arzulayabilirsiniz?'' diye yanıt verdi. ''Gençsiniz, güzelsiniz, seviliyorsunuz, zenginsiniz.'' Öbürü sıkıntılı bir biçimde başını salladı. ''Beni bırakın,'' dedi. ''Baş başa yemek yiyeceğiz sizinle. En tatlı müziği dinlemeye gideceğiz.'' Sonra kalktı, en zengin biçimde işlenmiş ak kaşmirden giysisini gösterdi. ''Zevkinize uygun muyum?'' diye sordu. ''Tam olarak benim olasınız isterdim,'' dedi Eugène. ''Çok hoşsunuz.'' Madame de Nucingen acı acı gülümsedi. ''Hüzünlü bir malınız olurdu,'' dedi. ''Burada mutsuzluğu belirten hiçbir şey yok ama görünüşler ne olursa olsun umutsuzluk içindeyim. Üzüntülerim uykularımı kaçırıyor, çirkinleşeceğim.'' ''Bu olanaksız bir şey,'' dedi üniversiteli. ''Candan bir aşkın silemeyeceği acıların neler olduğunu bilmek isterdim doğrusu. Ah, bunları açacak olsam benden kaçarsınız. Siz daha bir tür töre olan bir çapkınlıkla seviyorsunuz beni.'' ''Beni gerçekten sevseniz korkunç bir umutsuzluğa gömülürdünüz. Görüyorsunuz ki susmam gerekiyor. Başka şeyler konuşalım lütfen. Gelin de dairelerimi göstereyim size. Hayır, burada kalalım dedi Öjeni. Ateşin karşısında iki kişilik bir kanepeye Madame de Nucingen'in yanına oturup güvenle elini tuttu. O da elini bıraktı, hatta güçlü heyecanlar belirten şu yoğunlaşmış güçle elini genç adamın eline bastırdı. Bakın, bir takım üzüntüleriniz varsa bunları bana söylemelisiniz dedi Rastinyak. Sizi sırf siz olduğunuz için sevdiğimi kanıtlayabilirim. Ya konuşur ve altı adam öldürmek de gerekse bunları dağıtabilmem için bana üzüntülerinizi söylersiniz ya da bir daha dönmemek üzere çıkıp giderim. Madame de Nucingen elini alnına vurmasına yol açan bir umutsuzluk düşüncesiyle peki diye haykırdı. Hemen deneyeceğim sizi. Sonra da evet diye söylendi. Bundan başka yol kalmadı. Sonra zili çaldı. Monsieur'ün arabası koşulu mu dedi o da uşağına. Evet madam. Ben alıyorum. Kendisine benim atlarımla arabamı verirsiniz. Akşam yemeğini de 7'den önce hazırlamazsınız. Hadi gelin dedi Eugenie. Eugenie kendini Monsieur de Nucingen'in kupasında bu kadının yanında bulunca bir düş gördüğünü sandı. Madame de Nucingen arabacıya Palais Royale, Théâtre Français'in yanına dedi. Yolda çok telaşlı görünüyordu. Eugenie'nin binlerce sorusunu yanıtlamaya yanaşmadı. Eugenie bu sessiz, sıkı, küt direnç karşısında ne düşüneceğini bilemiyordu. Bir anda sıyrılıveriyor ellerimden diyordu içinden. Araba durduğu zaman barones öğrenciye buyurucu bir tavırla baktı, delice sözler söylemesini engelledi böylece. Çünkü Eugenie iyice coşmuştu. ''Beni gerçekten seviyor musunuz?'' dedi barones. Eugenie içini saran kaygıyı gizleyerek ''Evet'' dedi. ''Sizden istediğim ne olursa olsun hakkımda kötü bir şey düşünmeyecek misiniz?'' ''Hayır. İstediğimi yapmaya hazır mısınız? Körü körüne.'' Sonra barones titrek bir sesle ''Arada sırada kumara gittiğiniz oldu mu?'' dedi. ''Hiçbir zaman.'' ''Hah, rahatladım.'' ''Şansınız iyi gidecek. İşte cüzdanım.'' dedi. ''Alın. 100 frank var içinde. Bu çok mutlu kadının tüm parası bu işte. Bir kumarhaneye girin. Nerede bilmiyorum ama Palais Royal'de böyle yerler bulunduğunu biliyorum. Rulet dedikleri oyuna sürün 100 frankı. Ya hepsini kaybedin ya da bana 6000 frank getirin. Dönüşünüzde dertlerimi söylerim size.'' ''Yapacağım şeyden bir anladığım varsa iki gözüm kör olsun ama emrinizi yerine getireceğim.'' dedi Rastinyak. İçinde de şu düşüncenin verdiği sevinç vardı. ''Benimle onurunu tehlikeye atıyor, benden hiçbir şeyi esirgemeyecek demektir.'' Öjeni güzel keseyi aldı, bir giysi satıcısından en yakın kumarhaneyi sorduktan sonra 9 numaraya koştu. Buraya çıktı, şapkasını bıraktı, girdi. Ruletin nerede olduğunu sordu. Gediklilerin şaşkınlığı ortasında salon garsonu onu uzun bir masanın önüne getirdi. Eugenie tüm izleyicilerin bakışları altında umursamazlıkla parayı nereye koyması gerektiğini sordu. Yaşlı, saygıdeğer bir aksaçlı adam, ''Şu 36 numaradan birine 1 lüyü koyarsanız, 1 numaranız çıkarsa 36 lüyü alırsınız.'' dedi. Eugenie 100 frankı yaşının rakamına 21'e attı. Kendine gelmesine zaman kalmadan bir şaşkınlık çığlığı yükseldi. Bilmeden kazanmıştı. ''Paranızı çeksenize'' dedi yaşlı adam. ''Bu sistemle 2 kez kazanılmaz.'' Eugenie yaşlı adamın kendisine uzattığı tırmığı aldı, 3600 frankı önüne çekti. Oyun konusunda hala hiçbir şey bilmeden bunları kırmızıya koydu. İzleyiciler oynamayı sürdürdüğünü görerek ona hayranlıkla baktılar. Tekerlek döndü, gene kazandı. Bankayı tutan adam 3600 frank daha attı ona. Yaşlı adam kulağına 7200 frankınız oldu dedi. Beni dinlerseniz gidin buradan. Kırmızı 8 kez geçti. Biraz acıma duygunuz varsa bu iyi öğüdün karşılığını Napolyon'un şimdi 5 parasız olan eski bir valisinin yoksulluğunu hafifleterek ödersiniz. Şaşkına dönmüş olan Rastinyak, ak saçlı adamın önlüğü almasına ses çıkarmadı. Oyundan hala bir şey anlamadan ama mutluluktan şaşkına dönmüş bir durumda aşağıya indi. Arabanın kapısı kapandıktan sonra Madame de Nucingen'a 7.000 franko gösterdi. Gördünüz mü? Şimdi nereye götüreceksiniz beni dedi coşkunlukla. Delphine çılgın bir kucaklayışla sarıldı ona, coşkunlukla ama tutkusuzca öptü. Beni kurtardınız. Yanaklarına sevinç gözyaşları boşandı. Size her şeyi anlatacağım dostum. Dostum olacaksınız değil mi? Beni zengin, varlıklı görüyorsunuz. Hiçbir eksiğim yok ya da hiçbir eksiğim yokmuş gibi görünüyor. Ama şunu bilin ki Monsieur de Nucingen bir kuruş bile vermiyor elime. Evin bütün masraflarını karşılıyor, arabamın, localarımın parasını ödüyor, giyimim için yetersiz bir para ayırıyor, hesap yoluyla gizli bir yoksulluğa mahkum ediyor beni. Ben de ona yalvaramayacak kadar gururluyum. Parasını onun koyduğu paya alsam, yaratıkların en aşağılığı olmaz mıydım? 700.000 frankım varken nasıl soydurttum kendimi? Gururdan, öfkeden. Evlilik yaşamına başladığımız zaman öyle genç, öyle safızdır ki. Kocamdan para istemek için kullanacağım söz ağzımı yakıyordu. Hiçbir zaman bunu göze alamıyor, biriktirdiğim bir de zavallı babacığımdan aldığım parayı yiyordum. Sonra borçlandım. Benim için evlilik umut kırıklıklarının en korkuncu oldu. Size bunu söyleyebilirim. Nucingen'le ayrı ayrı dairelerde yatmaktan başka türlü yaşamam gerekse kendimi pencereden aşağıya atardım. Bunu bilin, yeter. Ona mücevherler için, gelip geçici heveslerim için ettiğim borçları, babam bize her aklımıza eseni almaya alıştırmıştı, bildirmek zorunda kaldığım zaman en büyük acıları çektim. Ama söylemeyi göze aldım sonunda. Kendi servetim yok muydu? Nucingen küplere bindi. Kendisini batırdığımı söyledi. Korkunç sözler sıraladı ard arda. Yer yarılsa da içine girsem daha iyiydi. Drahomamı almış olduğu için ödedi ama bundan sonra kişisel masraflarıma belli bir para ayırma koşulunu koydu. Ben de kavga çıkmasın diye boyun eğdim. O gün bugün bildiğiniz birinin özseverliğine karşılık vermek istedim. Beni bıraktı ya. Soylu yaratılışın hakkını vermemekte dürüstlük olmaz. Ama yakışıksız bir biçimde bıraktı beni. Bir umutsuzluk anında önüne bir yığın altın atılmış bir kadın hiçbir zaman bırakılmamalıydı. Her zaman sevmelidir insan onu. Siz 21 yaşındasınız, tertemiz bir ruhunuz var, genç ve arısınız. Bir kadının nasıl olup da bir erkekten para kabul edebileceğini soracaksınız bana. Hay Allah, mutluluğumuzu kendisine borçlu olduğumuz yaratıkla her şeyi paylaşmamız doğal değil midir? İki insan birbirine her şeyi verdikten sonra bu bütünün bir parçası üzerinde kim durur? Para ancak duygunun tükendiği yerde bir değer kazanır. Ömürlüğüne bağlanmamış mıdır insan? Çok sevildiğimize, inandığımız sırada ayrılığı hangimiz önceden görürüz? Bize sonsuz bir aşk beslediğinize yemin ediyorsunuz. Çıkarlarımız nasıl ayrı olabilir? Nucingen bu parayı sevgilisine, operadan bir kıza her ay veren Nucingen bugün bana 6.000 frankı vermeyi kesinlikle reddettiği zaman ne acılar çektim bilemezsiniz. Kendimi öldürmek istiyordum. En çılgın düşünceler geçiyordu aklımdan. Bir hizmetçinin kendi oda hizmetçimin yazgısını kıskandığım anlar oldu. Gidip babamı bulmak çılgınlık olurdu. Anastasia ile kanını kuruttuk adamcağızın. Zavallı babacığım 6.000 frank etse kendini satardı. Boşu boşuna umutsuzluğa düşürecektim onu. Acıdan sarhoştum. Siz beni utançtan ve ölümden kurtardınız. Ah Monsieur, size bu açıklamayı yapmak zorundaydım. Mantıksız, çılgın davrandım size karşı. Siz yanımdan ayrılıp da görünmez olduğunuz zaman yaya olarak kaçmak istiyordum. Nereye? Bilmiyorum. İşte Parisli kadınların yarısının yaşamı, dışarıda lüks, ruhta dayanılmaz kaygılar. Ben de mutsuz olan zavallı yaratıklar tanıyorum. Bir yanda da satıcılarına sahte faturalar yazdırtan kadınlar vardır. Başkaları kocalarının parasını çalmak zorundadır. Bu kocaların kimi 100 lirik kaşmirlerin 500 franka satıldığını, kimi de 500 franklık kaşmirlerin 100 lirik ettiğini sanırlar. Çocuklarının boğazından kestikleri parayı üstüne başına harcayan kadınlar vardır. Ben bu iğrenç aldatmacalardan uzağım. Kimi kadınlar kocalarını avuçlarının içine almak için kendilerini onlara satar. Ben hiç değilse özgürüm. İstesem Nusaybin altınlara gömer beni. Ama başımı saygı duyduğum bir adamın göğsüne yaslanıp ağlamayı yeğ tutarım. Ah, bu akşam Monsieur de Marsay parayla elde ettiği bir kadın diye bakamayacak bana. Gözyaşlarını Eugenie'ye göstermemek için yüzünü ellerinin içine aldı. Eugenie ise onu seyretmek için yüzünü açtı. Böyle çok güzeldi. Duygulara para karıştırmak iğrenç bir şey değil mi? Beni sevemezsiniz, dedi. Kadınları öylesine büyükleştiren bu güzel duygularla şimdiki toplum düzeninin onları işlemek durumunda bıraktığı suçların oluşturduğu karışım Eugenie'yi alt üst ediyordu. Acı çığlığında öylesine safça düşüncesiz olan bu güzel kadına hayranlık duyuyor, tatlı, avutucu sözler söylüyordu. Bunu bana karşı silah olarak kullanmayacaksınız, dedi Madame de Saint-Jean. Söz verin bana. Madame, böyle bir şeyi nasıl yaparım, dedi Eugenie. Barones elini aldı, minnet ve incelik dolu bir deviniyle yüreğinin üstüne götürdü. Sizin sayenizde yeniden özgür ve sevinçliyim işte. Demir bir el içinde sıkılmış bir durumda yaşıyordum. Şimdi sade bir biçimde yaşamak, hiç masraf etmemek kararındayım. Beni yeni durumumda da beğeneceksiniz değil mi dostum? Paranın yalnız 6000'ini ayırıp şunu alın, dedi. Dürüst davranmak gerekirse 1000 eku borçluyum size. Çünkü yarı yarıya ortak olacağımızı düşünmüştüm. Eugenie bir bakire gibi direndi ama barones suç ortağım olmazsanız size düşman gözüyle bakarım deyince parayı aldı. Bunu da bir yana koyarız, zor bir durumda işe yarar, dedi. Barones sarardı. İşte en korktuğum söz buydu, diye atıldı. Sizin için bir şey olmamı istiyorsanız bir daha kumara dönmeyeceğinize yemin edin. Tanrım, sizi yoldan çıkarmak, öyle mi? Açıdan ölürüm o zaman. Gelmişlerdi. Bu yoksullukla bu bolluk arasındaki karşıtlık üniversiteliği şaşkına çeviriyordu. Kulağında Vautrin'in uğursuz sözleri çınladı. Barones odasına girip ateşin yanına bir kanepe gösterdi. Oturun şuraya, dedi. Çok zor bir mektup yazacağım. Bana akıl verin. Hiçbir şey yazmayın, dedi Eugenie. Parayı bir zarfa koyun, üstüne adresi yazıp oda hizmetçisiyle yollayın. Siz bir cansınız, can, dedi barones. İşte iyi yetişmiş olmak diye buna derler monsieur. Gülümsedi. Bu yüzde 100 bösanın işi bir şey, diye ekledi. Rastignac, ne hoş kadın, diye içinden gittikçe daha çok tutuluyordu. Zengin bir yüksek yosmanın şehvetli inceliğiyle dolu olan bu odaya baktı. Barones oda hizmetçisinin zilini çalarken, beğendiniz mi, dedi. Sonra da hizmetçiye, Teres, bunu kendi elinizle Monsieur de Marsay'a götürün, onun eline verin. Bulamazsanız mektubu bana geri getirirsiniz, dedi. Teres Eugenie'ye şöyle şeytanca bir bakmadan gitmedi. Yemek hazırdı. Rastignac, Madame de Nusaybin'e kolunu verdi, o da kendisini çok hoş bir yemek odasına götürdü. Eugenie burada da akrabasında hayran kaldığı sofra lüksünü buldu. İtalyans günlerinde bana yemeğe gelecek, sonra da bana eşlik edeceksiniz, dedi barones. Sürecek olsa bu tatlı yaşama alışırdım ama daha servetini yapması gereken zavallı bir öğrenciyim. Barones gülerek, o da olacak, dedi. Görüyorsunuz, her şey yoluna giriyor. Bu kadar mutlu olabileceğimi aklıma bile getirmezdim. Kadınların yaratılışında vardır. Olanaksızı olabilenle kanıtlar, olguları önsezilerle yıkarlar. Madame de Nusaybin, Rastignac'la birlikte bu fonzdaki locasına girdiği zaman üzerinde kendisini öylesine güzelleştiren bir memnunluk havası vardı ki herkes ona küçük bir suç atmaktan çekinmedi. Kadınlar çoğu zaman eğlence olsun diye uydurulan bu karalamalar karşısında savunmasızdır. İnsan Paris'i tanıdı mı, burada söylenenlerin hiçbirine inanmaz. Olup bitenler konusunda da hiçbir şey söylenemez. Eugène, baronesin elini tuttuğu, müziğin verdiği duyuları birbirlerine geçirip ellerinin birbirleri üzerindeki baskılarıyla konuştular. Bu gece onlar için sarhoş edici bir geceydi. Birlikte çıktılar. Madame de Nucingen Eugène'yi Pont Neuf'e kadar götürmek istedi. Barones, Palais Royal'de öylesine coşkunlukla verdiği öpüşlerden birini daha vermemek için bütün yol boyunca direndi durdu. Eugène bu tutarsızlığından dolayı ona serzenişte bulundu. "Önceki umulmadık bir bağlılık karşısındaki minnetti," diye yanıtladı Barones. "Şimdi aynı şey bir söz verme olur." "Demek bana hiçbir söz vermek istemiyorsunuz, nankör," dedi Eugène. Kızdı. Madame de Nucingen bir aşığı sarhoş eden bir kızgınlık hareketi yaptı. Öpsün diye elini uzattı ona. O da baronesi büyüleyen bir asık suratlılıkla öptü. "Pazartesi baloda görüşürüz," dedi barones. Rastignac güzel bir ay ışığı altında yaya olarak dönerken derin düşüncelere daldı. Hem mutlu hem de keyifsizdi. Sonunda belki de kendisine isteklerinin ereğini Paris'in en güzel ve en zarif kadınlarından birini getirecek olan bir serüvenden dolayı mutlu, servet tasarlarının yıkıldığını gördüğü için keyifsizdi. 2 gün önce kapıldığı belirsiz düşüncelerin gerçekliğini işte o zaman anladı. Başarısızlığımız suçu savlarımızın gücüne yükler her zaman. Eugène, Paris yaşamının tadını ne kadar çok çıkarıyorsa, tanınmamış, yoksul bir insan olarak kalmayı o kadar az istiyordu. 1000 franklığını cebinde buruşturuyor, bu parayı benimseyebilmek için binlerce aldatıcı tasarı kuruyordu. En sonunda Neuf Saint-Geneviève sokağına geldi. Merdivenden yukarı çıktığı zaman burada ışık gördü.